Not Defter'in 86. bölümünde sizlerle beraberiz. Haluk Bey merhaba, nasılsınız?
Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Sağ olun, ben deyim. Bugün Merkez Bankası beklenen para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirdi, faiz kararını aldı. Sizinle PPK özel bölümünde Merkez Bankası'nın kararını ileriye dönük olarak ne mesajlar verdiğini konuşacağız. İsterseniz genel resimle başlayalım. Merkez Bankası'nın nasıl bir faiz kararı alacağı tartışılıyordu. Politika faizinde değişikliğe gidecek mi, gitmeyecek mi? Faiz koridorunda gidecek mi, gitmeyecek mi? Sonuç olarak bugün geldiğimiz noktada Merkez Bankası kararını açıkladı. Politika faizi sabit kaldı. Koridorda da bir değişikliğe gitmedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında sizin yayınlarda da hep konuştuk yani süreç içinde. Önce tabii bayram sonrası hatırlarsak likiditenin haftalık repo ihalelerinden daha fazla likidite sağlanmasıyla beraber gecelik faizlerin hemen 46'ya doğru gerileceği görülmüştü. Dolayısıyla bu faiz ya da para politikası duruşunda bir gevşemenin ilk sinyali olarak okumuştuk hatırlarsak. Ama o dönemde tabii bu sinyal aynı zamanda bazı kurumlarda ya da ekonomistlerde diyelim politika faizi düşebilir beklentisinde oluşturmuştu yani. Ben bunların arasında değildim biliyorsunuz ısrarla politika faizin değişmeyeceğini söyleyen taraftaydım. Ama ve böyle bir tabloda tabii birçok seçenek bu toplantı için aslında gündemdeydi. Ama ta ki İran-İsrail gerilimi öncesine kadar diyelim oradan sonra işler biraz değişti. Zira burada petrol fiyatlarının belirgin artmış olması ve günlerdir hani yükseldiği seviyelerde gidiyor olması tabii şimdi riskleri burada daha önceki dönemde enflasyon açısından aşağı yönlü yardımcı olan akaryakıt fiyatları anlamında riskleri bir anda ya da o iyileşmenin tekrar geri verilmesine yol açacak bir riski işaret ediyor. Bu tabii durumu değiştirdi. Yani senaryolar arasından şunu çıkardı gibi gözüktü. Yani politika faizini zaten ben düşünmüyordum da bir de koridorun normalleşmesi ihtimalinden bahsediyorduk. Onu da birazcık olasılığını azalttı. Yani bunu görüyorduk. Bu sabah itibariyle baktığımızda hani en olası karar zaten şu anda aldığı karar gibi duruyordu. O yüzden hani sürpriz oldu diyemem ama tabii anketler bunun öncesinde yapıldığı için, bu gelişmenin öncesinde yapıldığı için yani petrol fiyatının sıçraması öncesinde yapıldığı için faiz koridorunda normalleşme beklentisi anket olarak en azından vardı. Belki bugün sorulsa tekrar anket yapılsa çıkmaz ama o tarihte yapıldığı için böyle bir beklenti vardı. O yüzden hani sanki hani şahin bir sürpriz gibi de algılanmış olabilir. Aslında çok öyle bir tarafı yok. Ama hani çok çok şey yaparsak en azından hani asimetrinin korunması işte gerektiği olması durumunda 49'a tekrar faizin götürülebilecek olma imkanı Merkez Bankası'na bir manevra alanı veriyor ve olası jeopolitik olabilir başka şeylere karşı risklere karşı bir koruma veriyor. Bu da TL açısından destekleyici diyebiliriz yani kısacası.
Peki karar metnine baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi jeopolitik riskler eklenmiş durumda. Bununla beraber iç talep kısmını sormak istiyorum size. Merkez Bankası'nın iç talebe dair yaptığı tespitleri nasıl buldunuz?
Şimdi tabii daha önceki dönemlerde de zaman zaman iç taleple ilgili dezenflasyonist olduğu falan yönünde yorumları vardı hatırlarsak. Biz de bunlara ya çok doğru değil bu o kadar hani yavaşlamadı falan diyorduk. Sonra bunu değiştirmişti Nisan'dan itibaren iç talep dezenflasyon etkisi azaldı falan demişti. Para politikasını sıkılaştırmıştı. Şimdi tekrar iç talep için ikinci çeyrekte yurt dışı talebin yavaşladığını göstermektedir diyor. Doğru yani biz de bir sinyal alıyoruz ama ne ölçüde o konusunda hala hani jüri kararını vermedi diyebiliriz. Ama Merkez Bankası bunu hani elindeki sinyallerle öyle yorumluyor. Bu tabii ne demek? Enflasyon görünümündeki iyileşmenin yanı sıra dezenflasyonist etki anlamında da katkı verecek anlamına gelir. Bu da önemli. Çünkü bir yandan da Merkez Bankası aslında enflasyonla ilgili de yine karar metninde net bir sinyal verdi. Ne dedi? Enflasyon ana eğiliminin Haziran ayında da düşüşün sürdüğünü gösterdiğini ifade etti ki bu önemli. Çünkü Mayıs'ta sizin yayınlarda da dikkat çekmiştim. Yani Mayıs'ta önemli bir kırılma oldu. %2'ye doğru meclis açıklanmış veriler %2'ye doğru geriledi. Ana eğilimin ortalaması da ana eğilim göstergesi Merkez Bankası'nın o da o civarlara geldi. Çok önemli. Kalıcı olabilirse Merkez Bankası bunun kalıcı olduğunu hatta düşüşün sürdüğünü söylüyor. Yani %2'nin de altında belki bir beklentisi var. Bu da aslında kararın yani nasıl diyeyim para politikası aslında duruşunda bir gevşemenin ön ifadeleri gibi. Yani ona bir hazırlığın ön ifadeleri gibi. Yani söylem bazında bir kere yönün değiştiğini görüyoruz. Olumlu anlamda değiştiğini görüyoruz. Bu önemli.
Gevşeme olduğu takdirde gevşemenin nasıl olacağını geçtiğimiz programlarda tartışmıştık. Farklı görüşler vardı. Buna dair bir yönlendirmesi sinyali var Merkez Bankası'nın.
Evet, güzel bir soru. Aslında orada da gevşemeye doğru gidildiğinin bir işaretini daha verdi Merkez Bankası ama çok gizli bir şekilde verdi diyebiliriz. Yani utangaç, mahcup bir şekilde. Hatta ben kendi bültenimde gevşeme sinyali örtük şekilde verildi diye bir başlık attım. Şöyle ki orada bir takım cümleler konuyor para politikası duruşuyla ilgili. Çoğunu değiştirmeden tekrarladı ama bir tanesi var ki en son Nisan ayında konulmuştu. Orada da diyordu ki enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır diyordu. Bunu uzun süredir ilk kez demişti. Şimdi bunu cümleyi şöyle bitirmiş. Para politikası etkili şekilde kullanılacaktır demiş. Yani bu eski mesaja geri dönüş anlamına geliyor. Yani sıkılaşma yönünde olan para politikası duruşunun en azından nötr yöne döndüğünü, nötr veya yani gevşeme diyemezsek de şu aşamada nötr yönüne döndüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bu da enflasyon ve iş talebiyle ilgili olumlu değerlerinin yanı sıra bir hazırlık açısından net bir sinyal olarak okunabilir. Zaten çoğunluğun böyle okuyacağını tahmin ediyorum zaman içinde ilk başta farklı tepkiler olsa da. Sizin de belirttiğiniz konu çok önemli tabii. Hani gevşeme nereden başlayacak konuları çok da konuştuk bunları. Ama buradan baktığımızda faizle ilgili verilen ya da para politikasıyla verilen bu sinyale karşılık metinde makro ihtiyati çerçeve ve likidite adımlarıyla yönelik cümlelere baktığımızda onların biraz daha temkinli tarafta kaldığını görüyoruz. Yani örneğin şöyle diyor. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir diyor. Yani bu mesela geçen ay yoktu böyle bir şey. İlave makro ihtiyati adımlardan bahsediyor. Yani hala o tarafta biraz sıkı kalmam gerek diyor. Yani kredi mevduat piyasasından çok mevduat faizlerinin düşmesini hani böyle hızlı düşmesini ben sinyal versem de istemiyorum. Hani birazcık daha sıkı kalsın diyor sanki. Artı likidite ile ilgili de yakından izlediğini ve etkili şekilde bu araçları kullanacağını söylüyor. Bu ikisi de aslında yani gerektiğinde biliyorsunuz döviz talebi olduğunda likidite yönetimini etkin bir şekilde kullanarak malum faizleri 49'a doğru hala yaklaştırma imkanı var. Yani onları bahsediyor. Dolayısıyla bütün bunu toplam olarak değerlendirdiğimde faiz duruşuna göre daha temkinli bir duruş bu çerçevede olduğu söylenebilir. Hatta işte makro ihtiyati çerçeve çok net söylemese de ilave makro ihtiyati adına bu sefer bankalar uygulanan aylık kredisiyle ilgili henüz gündeminde bir şey olmadığını, bir gevşeme olmadığını da düşündürüyor bir yandan da.
Gerekirse devreye sokulabilecek makro ihtiyati adımlar vurgusu aynı zamanda petrol fiyatlarında, İran tarafında ya da Türkiye içindeki siyasi gelişmelere bağlı olarak da ilk etapta kullanılacak politika setleri olarak değerlendirilebilir herhalde, değil mi?
Yani o birazcık ileri bir yorum olur şu aşamada. Yani çünkü elinde öncelikle makro ihtiyati tarafa gitmeden önce likitte silah var elinde. Bunu kullanabilir. Bu daha güçlü yani şu an için. Daha orada bayağı bir alan var. Çünkü 46'dayız biliyorsunuz. Yani 3 puan yükseltme imkanı var öyle bir şey olduğunda. Ondan sonra geçen seferde ne olmuştu hatırlarsak 19 Mart sonrası. Önce faiz koridor kullanıldı sonuna kadar ama baktık yetmiyor. Ne oldu? Makro ihtiyat tedbirler geldi. Bence de yine aynı şekilde adımların sırası bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum.
Peki rezerv tarafındaki ya da Merkez Bankası pozisyonu tarafındaki gelişmeler nasıldı bu hafta?
Ve olumsuzdu çünkü İran-İsrail tabii saldırıları başladı geçen cuma. Bu bayağı bir tabii jeopolitik şok diyebiliriz tabii ki. Yani şu anda nasıl gelişeceğini bilmiyoruz ama tabii bu cuma verileri pazartesi görüyoruz. Yani pazartesi bilançosuna yansıyor. Çünkü bir gün valörlü yapılıyor. Yani daha doğrusu ertesi gün valörlü yapılıyor işlemler. Bunu gördük ve yaklaşık yani şöyle diyeyim sert bir düşüş oldu hem rezervlerden net rezervlerde yaklaşık tahminime göre 5-5,5 milyar dolarlık bir döviz satışı oldu. Aslında bu haftanın verilerini şu anda yoğunluk nedeniyle daha yayın için okuyup size burada analiz edemiyorum ama o haftanın menkul kıymet hareketleri veya DTH hareketlerini ama gördüğüm kadarıyla veya BDDK'dan önden gördüğüm kadarıyla DTH'larda bayağı artış oldu. Yani yabancı para mevduat talebi o hafta oldu. Cuma'da bu devam etti. Niye? Çünkü hem jeopolitik risk devreye girdi hem de faizlerin geçen hafta biliyorsunuz işte bayram sonrası 49'dan 46'ya gelmesinin de bir döviz talebini hafif hareketlendirdiği ve bunun da dolarizasyon o olarak yansıdığı görülüyor. Ha bu şimdi bu haftada devam ediyor mu derseniz değil. Yani etmiyor. Mesela pazartesi, salı ve işte bugün perşembeye geldik. Böyle bir yeni verilerde bilanço üzerinden baktığımızda öyle bir şey görmüyoruz. Hatta hafif hafif geri almaya başladığını görüyoruz. Ama çok rahat edecek bir durum yok tabii. Hani dikkatli gitmek durumunda. Zaten Merkez Bankası da bunu bildiği için veya bunları yaşadığı için koridoru geniş tutmayı tercih etmiş görünüyor.
Bu açıdan baktığımızda gerek İran tarafı, gerek Türkiye içinde işte 30 Haziran'da CHP davası var. Gerek enflasyon verilerini Haziran ayı için tam olarak henüz görmemiş olmamızı bir arada değerlendirdiğimizde aslında Merkez Bankası temkinli duruşu çok mantıklı geliyor değil mi?
Kesin zaten onun altını çiziyorduk. Yani böyle bir şeyle mevcut durumu koruyarak devam etmesi temkinli olacaktır. Temkinli şekilde izlemesinde fayda var. Zaten arada testler yapabilir. Nasıl testler yapabilir? Yani 24 Temmuz'da toplantı daha bayağı var. Bir aydan fazla var. Arada belki hani bir politika faizi indirme niyeti varsa biraz likiditeyi bollaştırabilir belki. O öyle olursa parayı işte 44,5'tan çekmeye zorunda kalacağı için orayı da test etmiş olur bazen. Belki gece repo faizlerini oraya indirip öncesinde böyle sinyal de verebilir, vermeyebilir. Yani sadece senaryo olarak anlatıyorum. Ama hani şu an için 49'u kullanma ihtiyacı var gibi durmuyor. Dolayısıyla bütün parayı 46'tan vermeyi devam ettirecektir bu mevcut duruş altında. Şu an için gerekmiyor. O yüzden bunları izlemeye devam edeceğiz. Birbiriyle bağlantılı hepsi.
Son olarak size Merkez Bankası'nın kararının biraz dışına çıkarak şunu sormak istiyorum. İran-İsrail savaşı ortaya çıktıktan sonra işte petrol fiyatları sizin de söylediğiniz gibi yükseldi. Bunun akaryakıt zamları olarak hayatımıza yansımalarını da görüyoruz. Enflasyon, enflasyonla mücadele, enflasyonun gidişatı açısından ne kadar etkili şu ana kadar? Evet. Sizin ileriye dönük beklentiniz ne?
Evet, yine çok kritik bir soru bu, iyi bir soru. Çünkü öyle bir nokta oldu ki yani enteresan bir şekilde mesela en son piyasa katılımcı anketini hafta başında gördük. Ama o anketin verileri bu İran-İsrail şeyi öncesi toplandı. Saldırılar öncesi toplandı. Dolayısıyla ne gördük? İlk kez yani uzun bir aradan sonra ilk kez yıl sonu enflasyon beklentisinin 30'un altına indiğini, 29.9'a geldiğini gördük. Ve yani bu tabii niye böyle oldu? Çünkü bunun işaretleri geliyordu zaten. Nisan-Mayıs beklentilerinin altında kalan bir enflasyon vardı. Petrol fiyatlarında rahattık. Hani bunun etkilerini yaşıyorduk. Ama ne oldu? Tabii bayağı bir sıçrama oldu. Yani 65'lerden 75'ler hatta daha üzerine gelen bir şey var. Bu yaklaşık sanıyorum %15 falan bir artışa işaret ediyor. Merkez Bankası'nın çalışmalarını biliyoruz. Yani düştüğü dönemde şöyle diyordu Merkez Bankası. Petrol fiyatlarında %10'luk değişim TÜFE etkisi 1 puan civarında olur diyordu. Şimdi malum %15'lik bir değişimden yukarı yönde bahsediyoruz. Yani 1,5 puan civarında bir potansiyel olarak bir enflasyona yansıma ihtimali var. Yani bu maalesef öyle bir beklentilerin tam iyileştiği dönemde veya tahminlerin aşağı çekildiği dönemde geldi. O yüzden bence bu yukarı yönlü bir risk. Merkez Bankası farkında bunun. O yüzden zaten hemen böyle indirim sinyallerini çok güçlü veremiyor. Koridoru geniş tutuyor. Bunun altını çizmek istedim. Ama bunun öncesinde yani bu eğilimde belki Haziran itibarıyla veya Temmuz biraz bozulma olabilir ama onun öncesinde Mayıs itibariyle eğilimin %2'ye yavaşladığını görmüştük mühendislikten anılmış. Şimdi Haziran içinde devam ettiğini söylüyor. Hani hakikaten öyle mi olur? Daha ayın 19'undayız bilmiyorum. Yani izleyeceğiz tabii. Piyasa beklentileri bakınca işte 1,5 civarında olduğu görülüyor. 1,5 gerçekten de hani Mayıs'a benzer bir ana eğilim diyebiliriz. Daha iyi değil ama benzer diyebiliriz. Demek ki Merkez Bankası 1,5'un da altında bekliyor diye okuyabiliriz bunu bu gelişmelere rağmen. Bütün bunlar önemli.
Peki Haluk Bey, herkesin de merak ettiği bir soru olarak şunu sorayım. Gerek yurt içi gerek yurt dışındaki gelişmeler malum. Merkez Bankası'nın bugün aldığı kararları, argümanlarını da artık görmüş durumdayız. Bugünden baktığımızda Temmuz toplantısında ne beklersiniz? Politika faizinde bir indirim olur mu? Veyahut faiz koridorunda nasıl bir değişiklik beklersiniz? Temmuz ayı beklentinizi bugün itibariyle sorayım.
Bugünden baktığımızda ki bir şey söylemek zorundayız. Yani bizden bir şey söylememiz bekleniyor. Yoksa hani ya da ihtimalleri belirtmeliyiz. Hani ben Temmuz'daki toplantıda politika faizi de doğrudan bir indirim ihtimalinin yükseldiğini düşünüyorum. Bayağı yükseldiğini düşünüyorum şu anda. Ama tabii gelişmeleri izleyeceğiz. Bunlar çok aleyhte olursa, nasıl ki bu toplantı öyle oldu, bazı şeyler araya girdi, olayı değiştirdi birazcık da olsun. Burada da değişebilir ama bugünden baktığımızda oraya doğru bir gidişin işaretleri var. Koridor ne olur derseniz, faiz koridoru. Şimdi orada faiz koridorunda 49'dan tabii hem politika faizini alırken faiz koridoru aynı kalamaz tabii ama belki yine asimetrisini koruyup yani yeni politika faizini ki muhtemelen 250'lik bir adımla başlar diye düşünüyorum. Yani 46'dan ne oluyor? 43,5'a indirmekle başlar. Bunun üzerine de yine 300 bas puanı koruyup 46,5 olarak üst sınırı asimetriyi koruyabilir. Bugünden baktığımızda bu ihtimal sanki yani bugün sorsanız tahmin ankete katılsak böyle bir şey söyleriz. Ama değişebilir bunlar. Sonuç olarak şunu diyeyim tekrar. Hani buradaki sinyalleri bir gevşeme yönünde hani örtük bir şekilde verilen sinyaller olarak okudum. Tabii ki önümüzdeki dönemde de neye bakacağız? Bir, döviz talebinin seyrine. İki, enflasyonla ilgili gelen sinyallere bakacağız. Ve nihai kararımızı Temmuz için söyleyeceğiz.
Peki Haluk Bey, isterseniz burada noktayı koyalım. Merkez Bankası'nın kararını etraflıca ele aldık. Önümüzdeki hafta verilerle, ekonomideki gidişatla, kararın yansımalarıyla tekrar bir arada oluruz. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.